Ayrım 14.
Ara sıra bu yabanıl sesler açılmaya hazır başka pencerelere çarpardı. Her şeyin değişmesi için bir mumun yakılması, yumuşacık kahkahalar, ışıkla gölge arasında hafiften boğulan alaycı kadın sesleri yeterdi. Taklit mi ediliyordu? Çağırma numarası mı yapıyorlardı? Ne önemi var? Bu kadarı bile bir umacı gibi daldan dala atlayan bu terk edilmiş insan için bir ilgi belirtisi, bir parça sevgiydi. Derken meraklı bir küçük edepsiz, henüz yatağının sıcaklığıyla nemli, göğsü açıkta, saçları dağınık, aralık kalın dudaklarında bir gülümsemeyle penceresine çıkardı. Bunun üzerine de konuşma başlardı. O da nesi, kedi mi ne? Cosimo, bir erkek, yalnızca bir erkek. Erkekler artık miyavlamaya mı başladılar? Hayır, ama iç çekiyorlar. Niçin sen neden yoksun kaldın ki? Sende bulunandan. O da nesi? Gel buraya söylerim. Asla erkekler tarafından hırpalanmadı. Asla ondan öc almaya kalkışan çıkmadı. Bu da sanırım çok tehlikeli olmadığının belirtisiydi. Yalnız bir keresinde gizemli bir biçimde yaralandı. Haber ertesi sabah duyuldu. Omrosa'nın cerrahı, baronun inlemelerinin geldiği ceviz ağacına çıkmak zorunda kaldı. Serçelere atılan saçmalarla doluydu bacağı. Bu saçmaları bir cımbızla teker teker temizlemek gerekti. Acılı oldu ama Cosimo çabuk iyileşti. Bu işin nasıl başına geldiği de hiç öğrenilemedi. Bir dalı aşarken yanlışlıkla tetiğe kendisinin bastığını söyledi, durdu. Ceviz ağacında hareketsiz iyileşmeye beklerken daha ciddi derslere daldı. O çağda ağaçlarda kurulacak ideal bir devlet için anayasa tasarısı yazmaya başladı. Yalnız doğruların yaşadığı düşsel ağaçlık cumhuriyetini anlattı. Tasarı, yasalar ve hükümetlerle ilgili bir inceleme olacaktı. Ama yazarken karmaşık öykülere duyduğu eğilim üstün geldi, sonucunda bir serüvenler, düellolar ve aile hukuku bölümüne eklenen açık saçık fıkralar karışımı çıktı ortaya. Kitabın sonu şöyle olacaktı. Yazar ağaçların tepesinde ideal devleti kurduktan ve tüm insanlığı mutlu bir yaşam sürmek için ağaçların tepesinde yaşamaya inandırdıktan sonra ıssızlaşan yeryüzüne iniyordu. Aslında yapıt yarım kaldı. Özetini ansiklopedi okuyucusu Cosimo Rondo diye imzalayarak Diderot'a yolladı. Diderot'dan bir teşekkür mektubu aldı. 20. O dönem hakkında fazla bir şey söyleyemem. İlk Avrupa gezimi yapıyordum. 21 yaşındaydım ve ailenin mal varlığından yararlanabiliyordum. Kardeşim azla yetiniyordu. Son zamanlarda iyice yaşlanan zavallı annemizin de Cosimo'nunkinden fazla şeye gereksinimi yoktu. Cosimo imzalı bir resmi belgeyle bütün mal varlığımızın ürünlerinden yararlanma hakkını bana bırakmaya karar vermişti. Karşılığında ben ona aylık bağlayacak, vergilerimizi ödeyecek ve işlerimize biraz çeki düzen verecektim. Kala kala topraklarımızın işletilmesini yönetmek ve evlenmek kalmıştı bana. Önümde düzenli ve sakin, yüzyıl sonunun bütün gürültülerine karşın erişmeyi başardığım bir yaşamın açıldığını görüyordum. Bu yaşama başlamadan önce kendime bir yolculuk hakkı tanıdım. Yıllar süren bir ayrılıktan sonra trajedilerinden birinin oynanmasında hazır bulunmak üzere ülkesine dönen Voltaire'in zaferine yetişerek Paris'e bile uğradım. Ama bu anılar kuşkusuz yazılmayı hiç hak etmeyen benim anılarım değil. Ancak yolculuğum boyunca yabancı ülkelerde bile ağaca tüneyen Omrosalı adamın ününün ne kadar yaygın olduğunu görerek şaşırdığımı belirtmek istiyorum. Bir yıllığın içinde ufak bir resim altında da şu yazıyı gördüm. L'homme sauvage d'Ombrose, République Genoa, Visselman sur l'Arbre. Resimde uzun sakallı ve uzun kuyruklu, tepeden tırnağa kıllı bir yaratık çekirge yerken gösteriliyordu. Bu resim Garip Yaratıklar bölümünde Erselik'le Deniz Kızı arasında yer almıştı. Bu tür uydurmalar karşısında genellikle kardeşimin söz konusu olduğunu açıklamaktan kaçınıyordum. Ama Voltaire onuruna verilen bir davete çağrıldığımda bunu yüksek sesle açıkladım. İhtiyar filozof koltuğuna oturmuş, bir sürü kadın tarafından pohpohlanıyordu. Hem çok mutlu hem de kirpi gibi iğneleyiciydi. Omrosa'dan geldiğimi öğrenince bana sordu. Maymun gibi ağaçlarda yaşayan ünlü filozof sizin oralı mı sayın şövalye? Koltuklarım kabarmıştı. Yanıt vermekten kendimi alamadım. Kardeşimdir efendim, Rondo baronu. Voltaire çok şaşırmış göründü. Bu garip yaratığın kardeşi hiç kuşkusuz ona normal geliyordu. Bana bir sürü soru sordu. Bunlardan biri de şuydu. Gökyüzüne yaklaşmak için mi kardeşiniz yukarıda oturuyor? Kardeşim dedim, yeryüzünü iyi görmek için biraz daha uzaktan bakmak gerektiğini savunuyor. Voltaire bu yanıtı çok beğendi. Sözü şöyle bağladı. Eskiden eşi görülmeyen olayları yalnızca doğa yaratırdı. Şimdi akıl yaratıyor. Bu sözlerin ardından yaşlı bilge yeniden çevresindeki sofu tanrıcıların gevezeliklerine daldı. Bir mektupla çağrılıp yolculuğumu kısa kesmek ve Ombrosa'ya dönmek zorunda kaldım. Annemizin astımı birden kötüleşmişti. Zavallı kadın artık yatağından çıkmıyordu. Bahçe kapısından girerken kardeşimi göreceğimden emin, başımı villamıza doğru kaldırdım. Cosimo tam annemizin penceresinin önündeki dut ağacının yüksek dallarından birine tünemişti. "Cosimo!" diye seslendim, sesimi boğuklaştırarak. Bir işaretle annemizin kendisini daha iyi hissettiğini ama yine de durumunun ciddi olduğunu ve gürültü etmeden yukarı çıkmamı bana anlattı. Oda alacakaranlıktı. Bir yastık yığınına yaslanan general yatağında hiç bu kadar uzun boylu görünmemişti. Çevresinde yalnız evin kadınlarından birkaçı vardı. Battista henüz gelmemişti. Kocası Kont'un getirmesi gerekiyordu onu ama o da bağ bozumuyla meşguldü. Açık pencere odanın loşluğunu bıçak gibi kesiyor, pencerenin dörtgeninde dalında hareketsiz oturan Cosimo görülüyordu. Annemizin elini öpmek için eğildim. Beni hemen tanıdı. Elini başımın üzerine koydu. "Ha, demek sonunda geldin Biagio," dedi. İncecik bir sesle ve yalnız astım göğsüne büyük bir baskı yapmadığı zamanlar konuşabiliyordu ama kolaylıkla ve bütün uyanıklığıyla. Yine de bir şey dikkatimi çekti. Cosimo ile de tıpkı benim gibi konuşuyordu. Sanki kardeşim de annemizin ayak ucundaydı. Cosimo ağacının üzerinden onu yanıtlıyordu. "İlacımı alalı çok oldu mu Cosimo?" "Hayır anne, daha birkaç dakika oldu. Yenisini almak için biraz bekleyin. Üst üste almak iyi gelmez." Bir ara annemiz, "Cosimo bana bir dilim portakal ver," dedi. Ne yapacağımı kestiremedim. Hele Cosimo'nun pencereden bir denizci kancası soktuğunu, konsolun üzerinden bir dilim portakal aldığını ve annemizin avucuna koyduğunu görünce iyice şaşırdım. Bütün ufak tefek şeyler için annemizin ona başvurmayı yeğlediğini fark ettim. "Cosimo bana atkımı ver." Cosimo kancasıyla koltuğun üzerine konan eşyaları karıştırıyor, atkıyı kaldırıyor ve ona uzatıyordu. "İşte anne." "Teşekkür ederim oğlum." Cosimo ile hep sanki bir adım ötesindeymiş gibi konuşuyordu. Ama ağacından yapamayacağı hiçbir şey istemediğini de fark ettim. Böylesi durumlarda kadınlara ya da bana başvuruyordu. Annemiz geceleri bir türlü uyuyamıyordu. Cosimo annemizin karanlığa karşın kendisini görebilmesi için bir dala küçük bir fener asıyor ve ağacının tepesinde onu bekliyordu. Annemiz en çok sabah çekiyordu astımdan. Onu oyalamaya çalışmak tek ilaçtı. Cosimo bir çığırtmayla hafif havalar çalıyor, kuşların ötüşünü taklit ediyor, kelebekler yakalayıp odaya uçuruyor ya da içeri türüz otundan yapılma çelenkler atıyordu. Güzel ve güneşli bir gün elinde bir kase tutan Cosimo odaya hastanın yatağına doğru üflediği sabundan köpükler yapmaya koyuldu. Annemiz ebem kuşaklarının uçuştuğunu ve odayı doldurduğunu görüyordu. Çocukluğumuzda çok boş ya da çocuksu bulduğu eğlentileri beğenmediği zamanki sesiyle "Ne oyunu oynuyorsunuz çocuklar?" diye içini çekti. Yine de belki ilk kez oyunumuzdan zevk alıyor gibiydi. Sabundan balonlar yüzüne kadar geliyordu. O da üfleyerek balonları patlatıyor, sonra gülümsüyordu. Bir balon dudaklarına kondu, olduğu gibi orada kaldı. Kadınlar ve ben yatağa eğildik. Cosimo kasesini bıraktı. Annemiz ölmüştü. Er ya da geç yasları neşeli olaylar izler. Yaşamın kuralıdır bu. Annemizin ölümünden bir yıl sonra bizim oralı soylu bir genç kızla nişanlandım. Ombrosa'da oturması gerektiğini nişanlımın kafasına sokmak kolay olmadı. Kardeşimden korkuyordu. Bir adamın yapraklar arasında yıkanıp temizlenmesi, her şeyi pencerelerden denetlemesi, hiç beklenmedik bir sırada görünmesi düşüncesi onu dehşet içinde bırakıyordu. Üstelik Cosimo'yu hiç görmemişti ve onu bir çeşit kızılderili sanıyordu. Bu korkuyu içinden atmak amacıyla açık havada ve bir korulukta yemek verdim. Baron da yemeğe davet edildi. Cosimo tepemizde bir kayın ağacında tabakları ufak bir konsolun üzerine koymuş yemek yiyordu. Kibar yemeklerin hiç alışkın olmadığı halde çok iyi davrandığını söylemek zorundayım. Yüksek yerinin dışında Cosimo'nun herkes gibi bir adam olduğunu anlayan nişanlım biraz rahatladı. Yine de kardeşime karşı yenilmez bir kuşku beslemeye devam etti. Evlenince Ombrosa'daki villaya yerleştik ama karım Kayni ile konuşmaktan, hatta onu görmekten elinden geldiğince kaçıyordu. Oysa zavallı çocuk ona düzenli olarak demet demet çiçek ve değerli kürkler getiriyordu. Çocuklar doğup büyümeye başladıklarında karım amcalarının yakınlığının eğitimleri üzerinde kötü etki yapabileceğini kafasına taktı. Uzun süredir oturulmayan eski Rondo şatosu onarılana kadar çocuklarımızın her türlü kötü örnekten uzak kalması için Ombrosa'dan çok orada kalmaya karar verene kadar içi rahat etmedi. Cosimo da kendi yönünden zamanın geçtiğini görüyordu. Optimus Maximus bir işaretti bu, ihtiyarlıyordu. Tilki avı için av köpeklerine katılma isteği kalmamıştı. Artık danoalar ya da dişi kurt köpekleriyle saçma sapan sevişmeleri de kalkışmıyordu. Ayakları üzerinde durduğunda karnını yerden ayıran azıcık boşluk en ufak çabaya değmezmiş gibi sürekli oturuyordu. Cosimo'nun tepesinde yaşadığı ağacın dibine boylu boyunca uzanmış, efendisinin yorgun bir bakış yöneltiyor ve kuyruğunu belli belirsiz oynatıyordu. Cosimo hoşnutsuzluk duyuyordu. Zamanın hızla akıp gidişi karşısında yaşamı onu doyumsuzluk içinde bırakıyordu. 3-4 dala tırmanıp aşağı kaymaktan bezmişti. Hiçbir şey onda gerçek bir doyum yaratmıyordu. Ne av, ne geçici aşklar, ne de kitaplar. Ne istediğini bile bilmiyordu. Öfke nöbetlerine tutulup sonsuzluğa dek tırmanacak başka ağaçlar bulmak ister gibi en taze ve kırılabilecek tepelere çıkıyordu. Bir gün Optimus Maximus kuşkulu göründü. Sanki bir ilkbahar esintisinin kokusunu almıştı. Burnunu kaldırıyor, rüzgarı kokluyor, kendini yere atıyordu. 2-3 kere doğruldu, biraz süründü, yine yattı ve birden fırladı. Zaman zaman soluk almak için durarak hafiften koşuyordu. Cosimo dallardan onu izledi. Optimus Maximus ormanın yolunu tuttu. Sanki çok belirgin bir yöne doğru gidiyordu. Ara sıra duruyor, siyiriyor, dili dışarıda efendisine bakarak dinleniyor ama çabucak silkinip hiç duraksamadan yola koyuluyordu. Böylece pek az uğradığı, hatta ona aşağı yukarı yabancı gelen yerlere, Ptolemy dükünün avlandığı topraklara yöneldi. Dük kuşkusuz uzun süreden beri tek el ateş etmemiş çok ihtiyar bir adamdı ama koruyucularının bol ve dikkatli olduğu avlaklarına hiçbir avcı girmeye cesaret edemezdi. Koruyucularla arasında tartışmalar geçtiğinden Cosimo da bu toprakların ağacından geçmeyi yeğlerdi. Herhalde değerli bir av hayvanını kaldırmak için Optimus Maximus kendisini buraya sokmuyordu. Zar gizli bir çağrıya boyun eğer gibiydi. Baron da büyük bir meraka kapılmıştı. Köpeği kendisini nereye götürüyordu? Zar ormanın bir çayırlığa açıldığı yere geldi. Sütunlar üzerinde oturan iki taştan aslan ailenin armasını taşıyordu. Bu noktada bir park, bir bahçe, Ptolemy malikanesinin en gizli yerinin başlaması gerekiyordu. Ama iki aslandan ve daha ileride bir çayırlıktan, uçsuz bucaksız, kısacık ve yeşil otlu, uzakta kara meşe ağaçlarıyla sınırlanmış çayırlıktan başka şey görülmüyordu. Geride gökyüzü hafif bulutlarla kaplıydı. Bir tek kuş ötmüyordu. Cosimo için bu çayırlığın ürkütücü bir yanı vardı. Hep Ombrosa'nın sık bitki örtüsü arasında yaşayarak hava yoluyla istediği yere varacağından emin, kendisi tarafından geçilemeyecek, boş gökyüzünün altında çıplak yerlere bir çeşit baş dönmesi duymadan bakamazdı. Optimus Maximus gençleşmiş gibi otların arasına atıldı ve var gücüyle koştu. Cosimo tünediği diş budak ağacından onu çağırmak için ıslık çaldı. ''Buraya, buraya gel Optimus Maximus, nereye gidiyorsun?'' Ama köpek söz dinlemek istemiyordu. Dönüp bakmadı bile. Çayırlıkta koşuyor koşuyordu. Bir süre sonra uzakta bir virgülden başka şey görülmez oldu. Köpeğin kuyruğuydu bu. Sonra kuyruk da kayboldu. Cosimo diş budak ağacının tepesinde ellerini ovuşturuyordu. Zar'ın ara sıra kaçışına alışkındı ama bu kez Optimus Maximus aşılmaz çimenlik tarafından yutulmuştu sanki. Kaçışı da abimin korkusunu arttırıyor, korkuyu anlaşılmaz bir beklemeyle ağırlaştırıyordu. Sanki çayırlık alanın öbür yanından bir şey görünüverecekti. Bu düşünceleri kafasında evirip çevirirken diş budak ağacının dibinde birinin yürüdüğünü işitti. Bir av bekçisi elleri ceplerinde ıslık çalarak geçiyordu. Doğrusu Ptolemelerin av bekçisi olamayacak kadar kılıksız ve biraz da dalgın görünüyordu. Ama üniformasındaki işaretler dükün adamlarında görülen işaretlerdi. Cosimo da önce ağacın gövdesine yapıştı. Sonra merakı üstün geldi, av bekçisine seslendi. ''Hey çavuş, bir zar gördünüz mü?'' Av bekçisi başını kaldırdı. ''Ha, siz misiniz? Havada uçan avcı ve sürünen köpek değil mi?'' ''Hayır, zarınızı görmedim. Bu sabah ne vurdunuz bakalım?'' Cosimo en amansız düşmanlarından birini tanımıştı. ''Hiçbir şey. Köpeğim kaçtı. Onu izlemek zorunda kaldım. Tüfeğim dolu değil.'' Av bekçisi gülmeye koyuldu. ''Artık istediğiniz kadar doldurup dilediğiniz gibi ateş edebilirsiniz. Şimdiden sonra bunun ne gibi bir önemi varsa?'' ''Niçin şimdiden sonra?'' ''Dük öldüğüne göre artık avla kim ilgilensin istiyorsunuz?'' ''Dük öldü mü? Bilmiyordum. 3 ay önce öldü. Gömüldü bile. Üstelik ilk iki karısından kalan mirasçılarıyla yeni genç karısı arasında bir dava yürüyor. 3. karısı da mı vardı dükün? 80 yaşındayken ölümünden bir yıl önce ancak 21'inde olan bir kızla evlenmişti. Görüyor musunuz yaptığı deliliği? Kendisiyle bir gün bile geçirmemiş bir kadın. Ancak şimdi topraklarını gezmeye başlıyor. Hem bu topraklar hoşuna da gitmiyor. Nasıl, hoşuna gitmiyor mu? Saraylardan ya da şatolardan birine yerleşiyor. Ne kadar yakını varsa hepsiyle birlikte geliyor. Ardında hep hayranlarından bir kafile sürükler. 3 günün sonunda her şeyi çirkin ve kasvetli buluyor, dönüp gidiyor. Bunun üzerine öteki mirasçıları beliriyorlar. Haklarını aradıklarında onlara, ''Ya öyle mi?'' diyor, ''Alın istediğinizi. Buraya av köşküne yeni geldi ama ne kadar zaman için, uzun sürmeyeceğine bahse girerim.'' ''Nerede bu av köşkü?'' ''İleride, çayırlığın, meşeliğin öbür yanında.'' ''Köpeğim oraya gitmiş olmalı. Kemik peşindedir herhalde. Efendimizin canını sıkmak istemem ama köpeğe pek sık oruç tutturuyorlar sanırım.'' Bu sözlerin ardından bir kahkaha koyverdi. Cosimo karşılık vermedi. Zarının dönmesini bekleyerek bu aşılmaz çayırlığa bakıyordu. Köpek bütün gün görünmedi. Ertesi gün Cosimo yine diş budak ağacının tepesinde, sanki bu görüntünün kendisinde uyandırdığı rahatsızlıktan kurtulamazmış gibi çayırı gözlüyordu. Zar akşama doğru ortaya çıktı. Ancak Cosimo'nun keskin gözünün görebileceği çayırda minicik bir noktaydı. Gitgide büyüyerek ilerledi. ''Optimus Maximus, buraya, neredeydin?'' Köpek durdu, kuyruğunu oynattı. Efendisine baktı. Havladı, onu çağırır gibiydi. Sonra Cosimo'nun giremeyeceği açıklığı seyrederek birkaç kararsız adım attı. Geri döndü ve yeniden yola çıktı. ''Optimus Maximus, buraya, Optimus Maximus!'' Ama zar koşarak uzaklaşıyor, çayırın ötelerinde kayboluyordu. Az sonra 2 av bekçisi geçti. ''Hala köpeğinizi mi bekliyorsunuz efendimiz? Ben onu av köşkünde evin ellerde gördüm.'' ''Ne demek istiyorsunuz?'' ''Tabii Markiz'le, daha doğrusu Dük'ün dul karısıyla. Biz ona Markiz deriz, evlenmeden önceki sıfatıydı biliyorsunuz.'' Eski bir tanıdıymış gibi okşayıp duruyordu. ''Bu hayvanın yüreği midesinin yakınında efendimiz. İzninizle söylemeliyim. Aradığı yeri buldu, artık orada kalır.'' Ve iki kafadar gülüşerek uzaklaştılar. Optimus Maximus bir daha görünmedi. Her gün Cosimo diş budak ağacına yerleşiyor, bir süreden beri canını sıkan tehlikeyi, uzaklık aşılmaz boşluk, bir yaşamın ve bazen daha da ötesinin bekleyişi, çözümlemek istercesine çayırlığa bakıyordu. 21. Bir gün diş budak ağacının tepesinden Cosimo, güneşin parıldadığını, bir ışının çayırlığın üzerinden geçtiğini gördü. Çayırlık bezelye püresinden zümrüt yeşiline dönüşüverdi. İleride meşeliğin koyu lekesi içinde dallar kımıldanıyordu. Bir at fırladı. Eğrinde pelerine bürünmüş, kara giysili bir süvari vardı. Erkek değil, bir kadın biniciydi bu. 4 nal gidiyordu, sarışındı. Cosimo yüreği çarparak bekliyor, kadın binicinin yüzünü gösterecek kadar yakınına geleceğini ve bu yüzün güzel olacağını umuyordu. Sanki 2 umut dalıydı bu. Çevresine bir 3. gelip sarılıyordu. Belki bildik ve neredeyse unutulmuş bir izlenim, bir çizgi ve bir rengini hatırladığımız ama bütünüyle bulmayı ya da var olan bir şey gibi yeniden yaşamayı istediğimiz bir anı, onu her an biraz daha etkisi altına alan bu görüntüyle mi birleşecekti? Bu havayla binicinin 2 kuleyi andıran aslanlı sütunların yükseldiği çayırlığın kıyısına varması için yanıp tutuşuyordu. Ama bekleyişi acıya dönüşmekte gecikmedi. Dişi binici çayırı dümdüz geçeceğine çapraz bir yol tutuyordu. Ormanın içinde kaybolmakta gecikmeyecekti. Cosimo onu gözden kaybetmek üzereyken birden atının başını döndürdü ve başka bir çapraz çizgiyi izleyerek çayırlığı geçmeye koyuldu. Böylece kendisine biraz daha yaklaşmış oluyordu. Ama çayırlığın karşı kıyısına yönelerek. O sıra Cosimo'nun başına yeni bir can sıkıcı olay geldi. Üzerinde binicileri de bulunan 2 kahverengi at ormandan çıkıvermişti. Bu düşünceyi hemen kafasından atmaya karar verdi. Atlıların hiç önemi yoktu. Kadının arkasında nasıl sağa sola yalpaladıklarını görmek yeterdi. Yine de kabul etmek zorundaydı. Bu atlılar sinirini bozuyordu. Çayırlıktan ayrılmadan önce kadın bir kere daha döndü. Bu kez yolunu değiştiriyor ve Cosimo'dan uzaklaşıyordu. Oysa hayır, işte at kendi çevresine dönüverip diş budak ağacına doğru 4 nal geliyordu. Görünürde kadın atlıları şaşırtmak isteğindeydi. Dolayısıyla da adamlar yol değiştirdiğini henüz fark edemeden epey ardından koşturuyorlardı. Şimdi her şey Cosimo'nun isteklerine göre yürümekteydi. Kadın her geçen an biraz daha güzel, anılarının çağrısına her an biraz daha iyi yanıt vererek güneşin altında 4 nal yol alıyordu. Tek tehlike rotasındaki sürekli zikzaklardı. Bu zikzakların arasında niyeti nasıl kestirilebilirdi? Nereye gittiğini anlayamayan atlılar bir sürü gereksiz yol yapıp onu boşuna izlemeye çalışıyorlardı. Ama iyi niyet ve ağırbaşlılıkla. Cosimo daha anlayamadan kadın çok yakınında çayırlığın kıyısında beliriverdi. Sanki özellikle kendisini karşılamaları için oraya konmuşa benzeyen 2 aslanın arasından geçti. veda işaretini andıran geniş bir hareketle çayırlığa, çayırlığın ötesindeki her şeye doğru döndü. Atını üzerinde daha da öne yatarak diş budak ağacının altından dört nala geçti. Kosima onu bu kez iyi görmüştü. Eğerin üzerinde dimdik gövdesi, hem genç kız hem de kurumlu bir kadın havası, alnı, gözleri ve yüzünün alt yanı mutlu bir uyum içinde, her şeyi, burnu, ağzı, çenesi, boynu uyuşuyor, birbirine yanıt veriyordu. En ufak ayrıntısına kadar 12 yaşındayken ağaçlara ilk çıktığı gün gördüğü küçük kızı buluyordu şimdi Cosimo. Sofenispa Viola Violante di Ondariva'yı. Sezgileriyle belli belirsiz umutlarının kesinliğe dönüştüğünü görünce Cosimo çok heyecanlandığını hissetti. Bağırmak, gözlerini diş budak ağacına kaldırması için ona seslenmek istedi. Ama gırtlağından çulluk sesini andıran bir çığlık çıktı. Kız da dönüp bakmadı. Şimdi kırat, kestane ağaçları arasında dört nal gidiyordu. Toynakları yere düşmüş, at kestanelerine çarparak onları patlatıyor, kestanenin pırıl pırıl ve sert kabuğu ortaya çıkıyordu. Kadın atını bir o yana yöneltiyordu, bir bu yana. Cosimo kaybolduğunu sanıyor ve ağaçtan ağaca atlarken şaşkınlıkla ağaç gövdeleri arasında yeniden belirdiğini görüyordu. Kadının bu at sürme yöntemi Cosimo'nun belleğinde alev alev yanan anıyı daha da ateşliyordu. Varlığını ona göstermek, çağırmak istedi. Ama dudaklarına yalnız kekliğin sesi geldi. Kadın da hiç dikkat etmedi.